A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan 2019 Perşembe, önemli konulardan birisini konuşacağız. Ben heyecanlıyım ama asıl heyecanım şu. Gerçekten Ankara Tıp'tan dönem arkadaşım, çok sevdiğim, kardeşim dediğim bir doktor arkadaşım misafir ediyorum. Doçent Doktor Önder Ersan. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Kendisine hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba. Önder'cim nasılsın?
İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
Sağ olasın. Şimdi senin en iyi bildiğin konu ve gerçekten Ankara'da ve Türkiye'deki en iyilerden birisi olduğunu da ben biliyorum. Özellikle eklem protezleri ve cerrahisi hakkında konuşacağız. Çünkü biz bu duyurduktan sonra çok fazla soru da geldi. Çok fazla telefon da geldi. Birçok konuyu merak edenler var. O sebepten dolayı da sohbetimize başlayacağız. Ama en başta bu programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sualleriniz olabilir. Özellikle eklemek istedikleriniz olabilir. O nedenle telefon numaralarımızı da verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19 Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Tabii özellikle de günümüzde yaşamın uzaması ve günlük aktivitenin artması sonucu eklem problemlerinin sıklığı, şiddeti artıyor. Bu noktada da gerçekten eklem protez cerrahisi 2000'li yıllarda çok hız kazandı ve Türkiye'de de çok çok iyi yapılıyor. Şimdi hep şunu söylüyoruz, eklem protezleri neden yapılıyor dediğimiz hemen bir kireçlenme lafı söyleniyor. Önder'cim nedir bu kireçlenme, eklem artrozu diyoruz, kireçlenme nedir?
Aslında biz kireçlenmeyi hastalardan öğrendik. Doktoral evet. olarak daha çok artroz veya osteoartrit terimini kullanıyoruz. Hı-hı. Kireçlenme hastaya anlatma açısından kolay olduğu için doktorlar tarafından Hı-hı. kullanılıyor. Normalde eklemde herhangi bir kireçlenme bulgusu yok. Hı-hı. Biz artroz diyoruz. Eklemde olan sonuçta yaşla beraber kıkırdakta bir yaşlanma oluyor. Kıkırdak Hı-hı. kaybı oluyor. Hı-hı. Bu kıkırdak kaybı sadece kıkırdak kaybıyla kalmıyor. Altındaki kemikte de bir hastalık oluyor.
Her yaşlıda olur mu?
Her yaşlıda olmaz Hı-hı. ama şöyle genetik olarak ailesinde bulunanlarda, yaşı ileri olanlarda, Hı-hı. bayanlarda.
O yaşı bir şey sınır koyabilir. Yani, mesela 40, 50, 60, 70.
Şöyle orada yaşa bir sınır koyamayız ama genellikle 60-65 yaş sonrası Hı-hı. görürüz. Ama bazı hastalıklar var ki onlarda 20 yaşında da görebiliriz. Bunlar işte romatoid artrit, ankylozan spondilit.
Ciddi romatizmal hastalık.
Juvenil romatoid artrit. Yani ciddi romatizmal hastalıklarda bunu daha erken görebiliyoruz. Ama genellikle yaşla beraber işte eklemdeki hasarla beraber kemikte problem oluyor. Eklemin kapsülünde problem oluyor. Sıvı salgıdan sinovime dediğimiz hücrelerde. Yani sadece kıkırdak değil, eşlik eden bulguları da oluyor bu hastalıkta.
Peki eklem deyince tabii benim aklıma ne? El bileği eklemi, dirsek eklemi, omuz eklemi, kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği. Hepsinde de görülüyor.
Evet, birden fazla eklem tutulabiliyor. Sıklıkla ellerde gözüküyor.
Biz ama en çok galiba diz ve
kalça da görüyoruz. Diz ve kalça sık görülüyor ama diğer eklemlerde de sık görülebiliyor. Eklem protezini biz bütün eklemlere yapabiliyoruz.
Özellikle, peki niçin yapıyoruz bu eklem protezini?
Şöyle, hastada eklemde artroz geliştiği zaman hastanın ağrısı oluyor. Ağrı olduğu zaman hasta hareket edemiyor. Hı-hı. Yani bir aktivite kaybı oluyor. Bu aktivite kaybı sonucunda Hı-hı. hastanın yaşam konforu azalıyor. Hı-hı. Aslında biz bu ameliyatı yaparken hastanın konforunu artırıyoruz. Hı-hı. Yani bir tür eklem proteziyle eklem yapısını taklit ediyoruz. Yani yüzeyleri kesiyoruz orayı. Belli metallerle protez yaparak hı hı. eklemi taklit ederek hastanın aktivite düzeyini artırıyoruz. Yani hem hareketi artıyor hem mobilitesi artıyor. Yani hı hı. hastanın yaşam kalitesi artıyor eklem proteziyle.
Peki her ekleme azar saydım şöyle omuz dedim falan filan filan. Peki her ekleme bizzat protez yapabiliyor muyuz?
Yani şöyle bizzat yapılabiliyor. Özellikle diz, kalça, ayak bileği, omuz. Güncel kullanımda ortopedistler arasında yaygın olarak protez.
Omuz ve ayak
bileği. Omuz, ayak bileği. Hı hı. Dirsek. Ayak baş parmağı. Ama sıklıkla uyguladığımız diz ve kalça. Mesela 2018'de bir veri aktarayım ben size.
Evet.
2018'de tüm Türkiye'de yapılan diz protezi sayısı 98.881. Yaklaşık
100.000.
100.000.
Evet.
Kalça protezi sayısı yaklaşık 18.000.
100.000 içerisinde 18.000.
Yok. Ayrıca 18.000 kalça protezi.
Ha, ayrıca 18.000.
Yani 100.000 disk protezi yapılmış.
Pardon, 100.000 disk protezi, 18.000
kalça. 18.000 de kalça protezi
yapılmış. Omuz ve özellikle.
Omuzun sayılarını öğrenemedim. Tabii bizdeki, yani biz bu bilgileri daha çok Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, evet, geri ödeme kurumundan öğreniyoruz. Ama omuz, ayak bileği ve dirsek için bu verileri alamadım ama.
Yani 100.000 diz ve 18.000 kalça. Evet. Peki bunlar iki taraflı, tek taraflı?
Şöyle, bunlar genellikle tek taraflı.
Evet.
Ama çift taraflı olan hastalarda
olanlarda var.
Tabii ki.
Peki şimdi benim dizimde ya da kalçamda işte kireçlenme, artroz gelişti. Geldim, doktor beni muayene etti. Hoppala, hadi bakalım protez mi? Yani eklem protezlerini yapmadan önce elimizde böyle bu kişilerin rahatlaması, şikayetten işte ağrı dedik, işte ağrının giderilmesi için başka tedaviler yok mu? Yani protez son çare midir?
Şöyle, tabii ki, yani sonuçta bu artrozun da belli seviyeleri var. Hemen erken dönemde de hemen protez yapalım demiyoruz hastalara. Gerçekten demin söylediğin gibi son aşama olarak, yani hastanın gerçekten fiziksel aktiviteleri engellendiği zaman, gece uykudan uyandırdığı zaman, hasta günlük işlerini yaparken zorlandığı zaman veya işte ağrı kesicilerle azalmadığı zaman, o zaman hastaya biz protez öneriyoruz. Ama onun haricinde artrozu olan, hafif artrozu, orta artrozu olan hastalarda tabii ki başka tedavi yöntemlerimiz var.
Ortopedik olarak
tabii ki protez indikasyonu olmayıp artrozu olan hastalarda öncelikle farmakolojik olarak, yani ilaç olarak ne veriyoruz? Analjezik veriyoruz. Birinci basamakta tabii ki ağrı kesici veriyoruz. Özellikle de İlk kullandığımız parasetamol.
Evet.
En basit olanı, en güvenli olanı. Parasetamol veriyoruz ama.
Peki bunu oral mi veriyorsunuz? O bölgeye mi uyguluyorsunuz?
Daha çok oral veriyoruz.
Damardan mı? Evet.
Daha çok oral veriyoruz parasetamolü. Günlük 2-3 gramlara kadar çıkabiliyor. Eğer hasta bunlarla rahatlamazsa bir sonraki adımda, yani steroid olmayan analjezik antiinflamatuarlar kullanıyoruz. Ama tabii bunu da oral, suppozituar, damardan, müsküler verebiliyoruz.
Yani medikal bir tedavimiz var
öncesinde. Mutlaka uyguluyoruz. Tabii ki hastanın eğer sistemik bir sıkıntısı varsa, sistemik ilaç alamıyorsa, söylediğin gibi topikal olarak da jel şeklinde, krem şeklinde ağrı kesiciler de verebiliyoruz. Bunun haricinde hastanın non farmakolojik olarak, yani ilaç dışında da işte çok ağrısı varsa istirahat veriyoruz. Yumuşak ayakkabılar önerebiliyoruz. Özellikle egzersizi çok önemsiyoruz doktor olarak.
Bu egzersiz içerisinde fizik tedavi de giriyor mu?
Tabii ki giriyor. Evet. Ama egzersizi biz hastaya tarif ederken
evde kendi yapabileceği.
Tabii ki kendi yapabiliyor. Burada amaç fonksiyonel kısıtlılığını engellemek hastanın. Yani bu ağrılara bağlı eklemde bir hareket kısıtlılığı olmaması. Kaslı kuvvetlenme sağlamak. Yani hem kası kuvvetlendireceğiz, dize veya kalçaya veya işte mevcut ekleme binen yükü azaltmak amacımız. Bu yükü azaltırken de egzersizi mutlaka tarif ediyoruz. Sonra yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz hastalara. Çünkü bu hastalar yere eğilirken, çömelirken zorlanıyorlar. Zorlandıkları için bu hastalara işte kilo vermesini öneriyoruz. Kilo çünkü bizim için çok önemli. Veya işte klozet veya sandalye yüksekliklerini arttırmalarını öneriyoruz.
Evde kendi yapabilecekleri uygulamaları.
Tabii ki, yani bunları evde çok rahat yapabilirler. İşte hazır klozetler satılıyor veya işte sandalye yükseltileri satılıyor. Ve hastaya şey diyoruz, yani ekleme yük getiren aktivitelerden kaçının. Sonuçta yük getiren aktiviteler olduğu zaman var olan artroz ilerliyor ve ağrı artıyor. Eğer çok şiddetli ağrı varsa hastaya baston kullanmasını öneriyoruz destek olarak. Yumuşak ayakkabılar giymesini öneriyoruz. Yani non farmakolojik olarak da bunları öneriyoruz.
En başta tabii galiba kilo galiba, değil
tabii
mi?
Tabii burada kilo çok önemli. Bizim için kilo çok önemli, özellikle eklem hastalıklarında. Hastalığın ilerlemesini azaltmak için kilo kaybı. Tabii ameliyat ettiğimiz hastalarda da kullandığımız eklem protezlerinin daha uzun ömürlü olabilmesi için.
Onu bile
için
etkiliyor yani.
Kesinlikle. Yani protezin sağ kalınlığını çok etkiliyor. Tabii ameliyata bağlı, anesteziye bağlı komplikasyonlar da azalıyor kilo azalınca.
Doğru.
Bizim kilo kesinlikle hastalarda kaçınılmaz
şeyimiz,
problemimiz.
Şimdi şöyle, aklıma da şöyle bir sual geldi. Şimdi dinleyicilerimiz bizi merak ediyorlardır, özellikle genç kuşak. Ya ben de mi yaşlanınca diz protezi olacağım ya da işte artroz olacağım, diz protezi gerekecek? Olmaması için, yani artroz, kireçlenme olmaması için ya da diz protezi gerek kalmaması için 20'li 30'lu yaşlarda nelere dikkat etmek gerekir özellikle?
Çok güzel bir soru. Özellikle kilo kontrolü biraz önce bahsettik. Bunu mutlaka kilomuzu kontrol etmeliyiz. Onun haricinde eklemlerimize yük getirecek aktivitelerden kaçınmamız gerekiyor.
Bunlar neler mesela? Az evvel de geçti
mesela
bu cümle.
Mesela çok ağır taşımak.
Ağır taşımak.
Evet. Uygun olmayan zeminlerde spor yapmak. Çok ağır sporlar yapmak.
Bu koşu bantları falan böyle midir? Ya
şöyle, koşu bantları evet. Biz ortopedistler olarak çok önermiyoruz hastalara. Evet. Çünkü zemin sert olduğu için alttan gelen etkiye vücudun verdiği tepki fazla oluyor. Yani olabildiğince
doğal ortam.
Doğal ortamda işte hazır tartan pistler, çim sahalar. Yani zeminin yumuşak olduğu, alttan yürüdüğümüz zaman tepkinin az olduğu zeminlerde yürümeyi öneriyoruz aslında.
Yani iyi niyetle yapılan bir şey daha da
zarar verebiliyor. Evet. Özellikle ağır şekilde yapıldığında gerçekten eklemlere zarar verebiliyor.
Peki bu son zamanlarda gerçekten artık birçok dinleyicilerimiz de olaya vakıf olmaya bak, eklem protezlerini artık Türkiye'de tanır hale geldi. Siz eklem protezlerini hangi hastalara uyguluyorsunuz? Hangi hastalara uygulanır? Hangi hastaya da asla ve asla eklem protezi yapmazsınız?
Evet. Şimdi biraz önce de bahsettim. Hangi hastalara? Ekleminde artrozu olup fizik muayenede hastanın eklem hareketlerinde hareket açıklığının azaldığı, eklem hareketleriyle ağrısının olduğu, hastanın günlük aktivitelerinde kısıtlılık olduğu, işte ağrı kesicilere cevabın az olduğu, gece uykudan uyandıran ağrıların olduğu veya işte hastanın günlük işlerini yapamaması, işte çorabını giyememesi, ayakkabısını giyememesi, bunlar bizim için öyküde dikkat ettiğimiz
çok önemli
bulgular.
Şikayetler.
Şikayetler. Grafi çektirdiğimiz zaman.
Evet, onu soracaktım. Yani röntgenin tabii, yeri var mıdır?
Tabii ki. Yani tanıda röntgen çok önemli. Ayakta film çektiriyoruz. Yani yük verirken özellikle kalça ve diz ekleminde. Eğer eklemde bir düzensizlik varsa, eklem aralığında daralma varsa, yeni oluşmuş kemikler varsa artroz tanısını koyuyoruz. Yani hem klinik olarak hem radyolojik olarak tanı koyduğumuz hastalarda hastaya bu ameliyatın avantajlarını, dezavantajlarını anlatarak hastaya ameliyata karar veriyoruz. Yani burada bu acil bir ameliyat değil. Bu elektif bir ameliyat. Yani hasta kabul ederse yapılan bir ameliyat.
Evet.
Artrozu olan, şikayeti olan bu tür hastalara
röntgenle de saptadınız.
Saptadık.
Sadece siyah beyaz röntgen yetiyor galiba. Tomografiler, MR'lara falan yok, mı gerek yok?
Yok yok, çok zorda kaldığımız hastalarda böyle hani arada kaldığımız hastalarda belki MR çekilebilir ama direkt grafi bizim için yeterli oluyor.
Evet.
Bu tür hastalarda ameliyata yani karar veriyoruz. Şikayetini
söyledi, röntgeni çektiniz ve ondan sonra diyorsunuz ki böyle bir protez. Peki eğer ihtiyacı var proteze yapılmasını düşündün ama yapılması sakınca olan hastalar var
tabii
mı?
Tabii ki var. Mesela vücudunun herhangi bir yerinde yaygın enfeksiyonu olan veya ameliyat yapılacak bölgede bir cilt kaybı, bir cilt enfeksiyonu olan hastalarda.
Buna mantar falan da dahil mi?
Mantar, her türlü enfeksiyon. Evet. Çünkü mantar enfeksiyonları daha dirençli enfeksiyonlar. Onun haricinde hastanın morbid obezitesi varsa,
aşırı
kiloluysa veya demansı varsa, uyumsuz hastaysa.
Demans neden önemli?
Yani demans da çünkü
unutkanlık, hafıza,
ameliyattan sonra belli önerilerimiz var aslında, kısıtlamalarımız var. Ve demanslı hastalarda düşme çok sık oluyor. Protez yaptığımızda onlarda 40 ihtimal normal hastaya göre daha fazla oluyor. Bu tür hastalarda veya daha önce tek bir ekleminde artrozu var. Başarılı bir artrodez, yani eklem dondurulmuş, hastanın ağrısı yok.
Evet.
Bunları yapmıyoruz. Veya hastanın hiç ağrısı yok. Sırf bacağında kısalık olduğu için ameliyat istiyor. Bu bir estetik ameliyat değil. Onun için bu tür hastalara yapmıyoruz.
Yapmıyorsunuz.
Yani bunlar bizim.
Peki şu rahatsızlığı var, sana yapamayız dediğimiz özel bir hastalık grubu yok.
Yok.
Yok değil mi özel? Yok. Tamam. Peki az evvel de sordum sohbetin başında, yaş önemli midir?
Burada yaş önemli. Sonuçta hani olabildiğince 60-65 yaş sonrası ameliyat etmeye çalışıyoruz. Ama sohbetin başında da söyledim, belli hastalıklar var. Özellikle romatizmal hastalıklar. Bu hastalıklarda 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda yapmak zorunda kalabilir.
Hangi genç yaptığın hasta yaşı?
Juvenil romatoid artritli bir kız hasta. Evet. 18 yaşında yapmak zorunda kaldım.
Diz,
kalça. Kalça, tek kalçası. Çok ciddi bir artrozu vardı. Çok şiddetli ağrısı vardı. Bu nedenle yapmak zorunda kaldık. Ama şu da tabii yanlış anlaşılmasın. Şimdi hasta 40 yaşında, çok şiddetli ağrısı var. Hani sizi 20 yıl sonra ameliyat edelim. Çünkü protez hani yaklaşık ömrü sağ kalımı 20-25 yıl. Bu zor bir karar. Çünkü gerçekten doktor olarak ağrı çeken bir hastanın yerine kendimizi
tabii
koyduğumuz zaman o günlük, bir günlük ağrı bizim karar vermemizi herhalde değiştirebilir. Onun için hani gerçekten hastanın ihtiyacı varsa 40'lı yaşlarda da yapılabilir.
Peki en küçük yaşı sordum, şimdi en yüksek yaşı sorayım. Yaptığın şimdiye kadar 20-25 senedir bu işle ilgilisin. En yüksek yaş olarak protez.
86 yaşındaydı.
86 evet. Yaş.
Yani kitaplarda yazılmış bir üst sınır yok. Ama 85-90 yaş civarı. Eğer fizyolojik olarak iyiyse, kronolojik yaşı 85-90 bile olsa
anestezi verilmesi noktasında.
Tabii ki yapılabilir.
Peki sohbette geçiyor bir iki defadır, sorayım, aslında dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Bu taktığımız, efendim, kullandığımız dize, kalçaya, işte çok nadiren de olsa el bileği, ayak bileği. Bu protezlerin alaşımı nedir? Nüvesi nedir? Bunlar bakır mı, kurşun mu, demir mi, çinko mu? Nedir acayi? Özelliği var mı bu metallerin?
Tabii ki bu metallerin var. Hem kalçada hem dizde çok çeşitli protez türleri var. Sonuçta eklem protezleri endüstriye bağlı ticari ürünler.
Bunlar marka, özel.
Tabii ki.
Evet.
Yıllar içinde bu protezlerde de hem metalürjik olarak, yani metal olarak, hem de dizayn olarak çok değişiklik oldu.
Ve hep yurt dışından mı? Yurt içinde de var mı?
Yurt içinde de imal ediliyor. Yurt dışından da ithal ediliyor. Bunların alaşım genelde bunlar. Kobalt, krom, titanyum, bir miktar çelik alaşım oluyor. İşte yukarıdaki iki parçadan oluşuyor. Asetabüler ve femoral parça. Arada bir de yüksek... yani sert plastikten yapılmış bir ara parçamız var. Hani bunlar genelde alaşım oluyor. Dediğim gibi zaman içinde bunların hem türleri hem de metalürjik olarak şeyleri çok değişti.
Gelişerek devam ediyor. Tabii değil ki. Ben genellikle burada davet ettiğim konuklarıma aslında son cümle olarak sorarım sohbetimi, ama ben şunu özellikle merak ediyorum. Çok başarılı bir ortopedist olarak Önder Ersan 2019 tıbbında şu an bunları yapabiliyorsun. Bundan 5 sene, 10 sene sonra düşündüğünde neler düşünüyorsun kafanda bu eklemlerle ilgili falan?
Muhtemelen herhalde bugünkü kullandığımız teknikler biraz daha değişecek. Çok değişmese bile bir miktar farklılıklar olacak. Ortopedi çok endüstriye bağımlı bir bilim dalı. Böyle olunca da tabii bu endüstride gelen gelişimler ortopediye çok anında yansıyor.
Yani senin hiç kafanda canlandırdığın, ya şu olabilir dediğin var mı Önder özellikle?
Yani protezlerin herhalde boyutları biraz daha küçülecek.
Küçülecek.
Evet, 20 yıl önceye göre biraz daha küçüldü. Dizaynları biraz daha böyle hem küçüldü hem de daha anatomik oldu. Muhtemelen biraz daha küçülecek.
Daha da bir estetik galiba.
Evet,
değil mi?
Daha bize de ameliyat sırasında daha da estetik geliyor. Muhtemelen böyle biraz daha yüzey değiştirmeye gidecek. Değil daha mi? Böyle daha, kemiği
daha
saklayıcı.
Ince, daha böyle
ince,
küçük.
Evet. Evet, evet. Daha anatomik.
Peki bu noktada şimdi dinleyenlerim beni dinlerken şunu merak ediyorlardır. Ya şimdi Önder Hoca bir böyle protez diyor, metal diyor. Şöyle diyelim, Önder Bey'i biz ameliyathaneye sokalım. Bir diz protezi. İlk aşamada ne yapıyorsun?
Öncelikle hastalığına geldiğinde tabii...
Direkt ameliyathaneden, cerrahiden alsak mesela. Ne yap, orayı açıyor musun?
Tabii. Şöyle, hani protez deyince bazen şeyle karışıyor. Ortezlerle karışıyor.
Evet, evet, onun için soruyorum.
Hastalar çünkü ortezle protezi bazen karıştırabiliyor. Ortez dışarıdan kullanılan şeyler, uygulamalar, aparatlar. Protez de işte ameliyathanede... Hasta anestezi altında, işte bu genel anestezi olabilir, epidural olabilir, spinal olur. Dizini boyuyoruz, örtüyoruz. Evet. Ondan sonra dizinin ön tarafından yaklaşık 10-15 santimlik bir cilt kesici yapıyoruz.
Şimdi diz protezi konuşuyoruz. Dizin ön tarafından
kestik. Dizin ön tarafından açıyoruz.
Evet, açtık.
Ondan sonra,
ama diz kapağı var orada Önder Hocam.
Diz kapağının hemen iç tarafından.
Kapak duruyor orada.
Kapak duruyor, iç tarafından açıyoruz. Kapağı ters çeviriyoruz ve önümüze diz eklemi geliyor.
Yukarıda bir kemik, aşağıda bir kemik.
Yukarıda bir kemik, femur dediğimiz. Evet. Aşağıda da tibia, yani kaval kemiğinin üst tarafı. Üst tarafı.
Ne yaptık? Ne yapacağız bu kemiklerin?
Hemen önce bir bakıyoruz bakıyla neler var. Evet. İşte menisküs yırtığı, bağı nasıl, kıkırdak hasarı nasıl.
Bir inceleme yapıyorsunuz.
Önce bir gros olarak bir inceliyoruz. Ondan sonra ardından tabii bu protezleri uygularken özel setler var. Hani böyle hemen elle kesip serbest kesip yapmıyoruz. Özel kesiler var. Onları önce hastanın ölçülerini alıyoruz. Protezin boylarını ölçüyoruz. Protez boyunu ölçtükten sonra kemikleri belli böyle aparatlar yardımıyla kesiyoruz.
Yani yukarıdaki kemiğin uç kısmını, dize yakın olan kısmını
kestik. Kesiyoruz.
Alttaki kemiğin de üst tarafını kestik. Kesildi ve
kesildi. Ondan sonra ayrıyeten farklı kesiler var. Yine 4 kesi daha var yukarıdaki kemikte. Onları kestikten sonra böyle kesilmiş bir kemik bloğu halinde gözüküyor. Ona uygun boyutlardaki metal protezlerimizi çimento yardımıyla özel bir yapıştırıcı.
Yapıştırıcı kullanıyorsunuz. Evet, yapıştırıcı. Şapka gibi üzerine oturtuyoruz.
Evet, üzerine oturtuyoruz. Ardından dizi kapatıyoruz.
Yani, peki çimento yetiyor mu dikmek falan filan gibi bir şey yok?
Önce bir muayene yapıyoruz. Diz sağlam mı? İşte hareketler sırasında herhangi bir diz kapağının yerinde değişiklik oluyor mu? İşte hareketler nasıl? Hareket yeterli mi?
Evet.
Yani fiziki bir muayeneden sonra ondan sonra o hani diz kapağının yanında açtığımız yerleri sütürlerle dikiyoruz.
Evet.
Sonra cilt altı cilt. Ondan
sonra kapatıyoruz. Peki oradaki işte meniksler, işte ön çapraz bağlar, yan çapraz onlar ne durumda oluyor?
Şöyle, onlar genelde ön çapraz bağ hasarlı olabiliyor ama bizim için temel tabii burada.
Ameliyatta koruyor musunuz onları yani?
Şöyle, protezlerin tipine göre değişiyor ama ön çapraz bağı genelde kesiyoruz. Yani genelde hep kesiyoruz. Arka çaprazı bazen koruyoruz, bazen şey yapıyoruz. Yani kullanacağımız protezin tipine göre ama
ona göre değişiyor.
Tabii temel bağlar, iç ve dış bağlar primer protezlerde mutlaka korunmalı.
Çok güzel. Peki ne kadar süredir? Yani bu kullandığımız protezlerin tabii süreleri değişiyordur ama maksimal en uzun süreli protez mesela kaç sene can alanı koruyor özellikle?
Protez şöyle, sağ kalımı tabii bu ameliyatlar çok başarılı ameliyatlar. Yani %90'ın üzerinde başarı elde ediliyor. Sağ kalım süreleri de 20-25 yıl süresi.
25 sene.
Yani hani biraz önce konuştuk protezin dizaynı, metalürjisi. Bunlar hep protezin sağ kalımını arttırmak için yapılan değişiklikler.
25 sene çok ciddi bir
25
rakam.
25 sene çok ciddi bir rakam. Ben 24 yıllık ortopedistim. 24 yıllık hastalarım vardı. Protezi var. Yaptım. Evet.
Peki ne olursa bu protez taktik uyguladığımız proteze sıkıntı olur? Ya da ne tür sıkıntılar olabiliyor ameliyat sonrasında? Hoşunuza gitmeyen, ne tür böyle şöyle, hani komplikasyonlar diyoruz.
Komplikasyon olarak tabii bizim doktorların en çok korktuğu ve hoşlanmadığı komplikasyon enfeksiyon. Yani enfeksiyon olduğu zaman gerçekten doktor ve hasta için sıkıntılı bir durum. Hasta acı çekiyor, tekrar ameliyat olmak zorunda kalıyor. Doktor olarak da sürekli takip ediyorsunuz. Hastanın çektiği acıyı görüyorsunuz.
Demek enfeksiyon birinci komplikasyon.
Evet.
Peki 3-4 sene sonra bu protez bir sıkıntı doğurursa neden nedir? Hasta mıdır? Yani düşme, travma. Evet.
Birkaç sene sonra geçiriyorsa geç enfeksiyon olabilir. Biz ameliyat etmeden önce mutlaka işte idrar yolu enfeksiyonu var mı yok mu diye.
Cilt
hastanın
enfeksiyonu.
Cilt enfeksiyonu, tırnak mantarı, tırnak enfeksiyonu. Bunları mutlaka kontrol ederiz, konsült ederiz. Diş enfeksiyonu. Hani geç bir komplikasyon varsa, geç bir enfeksiyon varsa genelde kan yoluyla bu olur. Ve de bu söylediğim odaklardan olur. O zaman protezi çıkartıp belli bir süre antibiyotik tedavisi verip tekrar protezlemek gerekiyor. Tabii burada ayrı bir komplikasyon kiloya bağlı, işte kötü kullanıma, düşmelere bağlı gevşeme olabiliyor belli bir süre sonra.
Ameliyat oldu, 6 ay sonra işte pat diye düştü.
Düştü, kırık olabiliyor, gevşeme olabiliyor.
Gevşeme
o zaman
tekrar mı ameliyat
ediyorsunuz? Tekrar tabii revizyon yapmak gerekiyor. Tamam.
Bu şeyde de mesela 40 yaşlarında protez uygulandı, protezin ömrü 20-25 sene, 65'inde falan geldi, değiştiriyoruz.
Tekrar o zaman değiştiriyoruz. Tabii bir öncekine göre biraz daha daha zor bir ameliyat ama tabii ki ona özel protezler var. Tekrar değiştiriyoruz.
Çıkartıp yenisini takıyoruz.
Çıkartıp biraz daha uzun, biraz daha büyük. Defekleri dolduracak
peki,
şekilde.
Peki bayan erkek protez uygulamalarında değişiklik oluyor mu? Ya da başarı şansı değişiyor mu cinsiyete göre?
Yok, çok fazla değişmiyor. Şöyle hani bayanlar bu konuda daha şanssız, daha sık artroz gözüküyor. Bayan hastalarımız erkeklere göre yaklaşık 3 kat daha fazla. Ama hani cerrahi teknikte bir değişiklik
bir
yok.
Değişiklik. Ameliyat başarısıyla ilgili bir şey.
Onunla da
yok.
İlgili bir şey yok.
Peki,
yok.
Hastayı muayene ettik, röntgenleri çektik, proteze karar verdik. Hastayı pazartesi günü ameliyat ettik. Bu hasta kaç gece hastanede yatar? Bu hasta ne zaman ayağa kalkar? Ne zaman günlük hayatına döner?
Şöyle, hastayı ameliyat ettikten
sonra... Pazartesi ameliyat ettik.
Ameliyat ettik. Genelde epidural anestezi yapıyoruz. Yani belinden yapılıyor ve kateter konuyor. Çünkü ilk gün çok ağırlı bir ameliyat. Ağrı olduğu için bu ağrıyı azaltmak için mutlaka kateter kullanıyoruz. Eğer hasta uyumluysa, ağrısı çok değilse aynı akşam yürütüyoruz.
Çok güzel. Veya ameliyat olduğu gün akşam yürüyor.
Evet, yürüyor.
Veya kalçada da böyle mi?
Kalçada da böyle. Evet. Ve yürüyemiyorsa o gün ertesi sabah yürütüyoruz. Hasta hastanede yaklaşık 3 ila 4 gün kalıyor. Daha fazla kalmıyor. 3 veya 4 gün sonra yürüyerek taburcu oluyor.
Evet.
Tabii burada şey, hastanın hareketi...
Böyle bir alçaya falan alıyor musunuz?
Yok, hayır. Yok. Sadece pansuman oluyor. Evet. İlk gün bir sargı oluyor, kanama olmasın diye. Ameliyatın ertesi günü sargıyı açıyoruz. Ardından 3. 4. gün taburcu ediyoruz. Eğer hasta uyumluysa, çok kilolu değilse 15 günde, bir ayda normal hayatına geri dönüyor.
Peki değnek, baston falan filan kullanıyor mu?
Kullanıyor tabii. Bu arada destekle yani baston veriyoruz. Destek olarak kullanıyor ama onu da yaklaşık 2 hafta içinde atıyor.
Ondan sonra hiçbir şey
hiçbir
olmuyor.
Hiçbir desteksiz yürüyor.
Peki bu protez uygulanan kişiler daha sonradan işte spor aktivitelerine, spor hayatlarına geri dönebiliyorlar? Mesela koşabiliyorlar mı? Yürüyebiliyorlar mı?
Yürüyebiliyorlar, koşabiliyorlar. Yüzebiliyorlar.
Yüzebiliyorlar.
Bisiklete binebiliyorlar. Hı-hı. Ama hani kontak sporları yapmalarını çok fazla istemiyoruz.
Futbol gibi, basketbol
Futbol,
gibi.
Basketbol. Yani tenis oynayabiliyorlar. Hı-hı. Ama hani kontak sporlarında travmaya maruz kalabilecekleri riski olan sporları çok yapmalarını istemiyoruz. Çünkü Hı-hı. gelecek bir travmayla protez çevresinden bir kırık olma ihtimali normal insana göre daha fazla.
Daha fazla değil mi? Valla Önder'cim, o kadar çok konumuz, sorumuz var ama tabii o kadar da güzel anlatıyorsun ki gerçekten bizi dinleyenler muhakkak kafalarında canlandırabiliyor ama bu akşamki sohbet bize yetmedi. O sebepten dolayı senden bir söz alalım. Önümüzdeki haftalarda seni tekrar yeni bir konuda inşallah davet edelim. Evet efendim, bugün kardeşimi Doktor Önder Ersan'ı konuk ettim. İnşallah bir sonraki haftamızda yeni bir konuyla yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.